Herkese merhabalar. Bugün yıllardır yaptığı işleri yakından takip ettiğim, her seferinde de beni şaşırtmayı başarabilmiş, uzayda kapladığı hacminden çok daha fazlası olan çok boyutlu derin bir kadınla beraber olacağız. Evet, Meltem Cumbul'dan bahsediyorum. Bu program vasıtasıyla yıllardır içinde tuttuğum soruları aşık olduğum bu kadına sorma şansına sahip olacağım.
Merhaba
İzzet. Merhaba, nasılsın?
İyiyim, sen nasılsın? Ne
ben
kadar
heyecanlıyım karşımda sen olduğun için.
Ben de çok heyecanlıyım.
Düşünsene benim programlarımı. Ali Poyrazoğlu, Fatih Altaylı, Hüseyin Nazlıkul, ekonomik filmi Güvenal. Ve onların üzerine güneş gibi doğan güzel bir kadın.
Ben ay, teşekkür ederim İzzet. Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel sözler bunlar böyle. Çok
böyle ısıtarak başlayayım ki sıkıştırabileyim diye düşünüyorum.
Öyle şeyler mi olacak? Ama mesafe vardı, ne oldu?
Sosyal mesafemizi koruyacağız.
Mesafe her tarzda olabilir.
Hocam evet. Ne yapıyorsunuz karantina günlerinde? Geçen gün sevgili Meltem Cumbul'u aradığımda derslerinden bahsetti. Nedir bu dersler? Oradan bir başlayalım istersen.
Şimdi şöyle ki hem ders alıyorum hem ders veriyorum aslında. Öyle bir tuhaf bir sirkülasyon da var ama bu dönem birazcık dersler tabii ki durmuş durumda. Online'a geçmedik çünkü daha biz, yani ders verirken ben online'a geçmedim. Bayağı bir zamandır önce ilk Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde ders vermeye başlamıştım 2009 yılı itibariyle. Orada yaklaşık 9 yıl ders verdikten sonra, 9-10 yıl ders verdikten sonra DC Kozmos ve Toy Tiyatrosu'nda ders verdim. Ders nedir? Ders derken neden bahsediyorum aslında? Bir sistemi öğretiyorum ben. Adı Eric Morris Sistem. Kendisiyle bu sistemi çok uzun yıllardır hala yaşamda olduğu için yaratan ve devam ettiren kişi Eric Morris'le 3 yıl kadar Los Angeles'ta çalışıp bunu öğretmek üzere çalıştığımdan dolayı bu ders vermek adı altında bir şekliyle evet zaman buluyor.
Hocam ne zaman başlıyor dersleri?
Şimdi online derslere işte bir bakıyoruz, yani nasıl en güzel şekilde. Tabii bizimki tamamıyla kuramsal anlamda bir aktarış olmadığı için, daha pratikte de bir aktarış söz konusu olduğu için Eric de kendisi de online sistemde başladı derslere. Başka hocalarım da başladı. Onları takip ediyorum, bakıyorum hani en verimli şekilde nasıl olabilir diye. Bir de tabii kaynak anlamında, yani onun yapılacağı alan anlamında nasıl bir alanda yapılmalı. Hani bu Zoom mu olur, başka bir alan mı, daha emin güvenilir alanlar nelerdir. Bunun için herhalde birazcık daha teknik anlamda bir donanımın önemini kavramak gerekiyor.
Celil Nalçakan geldi, hoş geldin Celil'ciğim. Benim sevgili arkadaşım. Hı. Herhalde tanıyorsundur. Bilmiyorum, hiç herhalde aynı filmde ya da dizide oynamadınız.
Hayır. Hiç çalışmadım. Öyle
harikadır.
Mi?
Şimdi ben karmik ve spiritüel şeylere inanan bir insanım. Sen de derin bir kadınsın. Hayat hikayene baktığımda dünyaya gelişin zorlu. Bunun nedeni ne olabilir? Biraz doğum hikayeni duymak istiyorum ama inatla yaşamak istemem mi, yoksa yaşamı çok sevmem mi?
Şimdi ben buna birazcık daha önce daha bilimsel bakmak istiyorum. Neden? Çünkü benim doğuş hikayem boynuma kordonlar dolandığı ve maalesef ki nefes alamayarak dünyaya geldiğimden dolayı bir hastanede dünyaya da gelseydim çok daha kolay olurdu diye düşünüyorum. Annemin bütün çocukları, yani ben 4. çocuğum. Benden önceki 3 çocuğu da hastanede doğmuş ama beni beklemiş. Ben bir türlü gelmemişim bu sebeple. Evde doğurmuş. Ev ortamında da tabii ki ebeyle belli olanaklar dahilinde böyle bir problemle karşılaşacaklarını bilmeden doğduğumdan dolayı çok zor bir doğum gerçekleşmiş. Ama ben ebeyi bulmuştum, ebe Semiha'yı Akşehir'de. Kendisini ve bana demişti ki öyle bir tutundun ki parmağıma, ben hiçbir bebek bu kadar doğum gerçekleştirdim. Hiçbir bebek o doğduğu anda böyle bir tutunamazdı. Herhalde bu da hayata dönüşün güzel bir karşılığı benim tarafımdan diye düşünüyorum. Bu kadar hastane ortamında olmayıp bu kadar ev ortamında eve doğmuş bir kişi olarak.
Evet. Ve sevgili Meltemci bu 48 saat boyunca hiç susmamış. Doğru mu?
Evet doğru.
Ağlamışım. O gün bugün susmuyor musun yani? İnatçılık var mı? Hem inatçılık hem susmamak.
Benim göbek deliğime anason koymuşlar biliyor musun? Anason rakı koymuşlar ki ben uyuyayım da birazcık onlar da dinlenebilsinler diye. Aslında bunlar İzmir'de 3 çocuktuk. Hacer Kılıcıoğlu'nun yazdığı kitap. Okudun mu bilmiyorum ama 2005.
Oradan zaten
şey. Oradan alıntılar herhalde. Çok güzel bir kitap gerçekten. Hacer Hanım'ın da harika. Tabii ki kurgusal olan tarafları da var. Bana ait olmayan. Ama bunlar bana ait olan tarafları. Cidden de öyle. Peki, biraz inatçı bir yapım
var. Var değil mi? Var, var, var. Yani sana baktığım zaman çok nasıl söylenir o? Çok sert gibi duran, inatçı ama bir o kadar da içinde hüzün, bazı hüzün barındıran bir kadınsın. Doğru mu?
Hüzün.
Hüzün.
Bu doğru değil sanıyorum. Hüzün beni tanımlamak için sadece duygularımdan bir tanesi diyebilirim. Coşku diyebiliriz, tutku diyebiliriz. Asıl içinde var olan şeyler yani. Ve beni gerçekten hayata bağlayan şeyler. Sevgi. Müthiş sevgi hissim. Sevdiğim kişilere olan bağlılığım.
İçin içine sığmayan bir karakterin de var ama senin değil mi?
Evet. Tabii tabii onun üzerine reklam filmi bile Blendax reklamında dahi içim içime sığmaz benim diye cümlelendirmiştik. O da komikti yani 1900'lü yıllarda.
1900'lü yıllarda ben...
1918'deyken biz... İzzetciğim seninle hani biz bir yürüyüşe çıkardık ya.
Evet işte o yürüyüşten hatırlıyorum ben de.
Hatırladın mı canım 1900'lü yılların başında?
Peki sahne kariyerine bankada başlamak. Ya da ev çaylarında başlamak nasıl bir duygu?
Ya şimdi tabii çok komik çünkü babam İş Bankası müdürü ve saat 5'te tabii banka kapanacak ama hiçbir memur gidemiyor. Çünkü benim bir gösterim var ve bu gösteriye özellikle Söke'de, Dinar'da, lojmanda oturduğumuz için lojmandan aşağıya direkt İş Bankası'na indiğinden dolayı bütün memur arkadaşları artık meslektaşları babamın herkes beni beklerdi. Beni odacı sunardı tabii.
Ve kalkın, ben Meltemcim bu.
Sonra o sunucular hep değişti. İşte o ortamda ne bileyim ben odacı sunardı. Diğer ev ortamında annem sunardı. Sonra eniştelerim sunmaya başladı. Yani büyüdükçe, yaşım büyüdükçe sunuculuk işlemi birine ait oldu. Böyle bir komik
bir de bohçan, evet. Sana göre çanta, ablana göre bir bohçan var galiba çocukluk yıllarında.
Aslında bohça değil de şey de diyebiliriz, bavul da diyebiliriz. Bavulum vardı.
Neler vardı?
Aksesuarlarım, kostümlerim. Bir kere repertuarımda neler vardı öncelikle? Kendi yazdığım tiyatro oyunları dahil olmak üzere, kantolar, taklitler. Dans olabilir, şarkıcı taklitleri olabilir.
Ajda Pekkan.
Ajda Pekkan'dı, Seyyal Taner'di, Nurhan Damcıoğlu'ydu. O dönemdeki takip ettiğim kimler varsa onlar da aslında. Onların taklitleri, onların işte kıyafetleri aslında. Kendim uyduruyordum tabii ki. İşte Seyyal Taner için saçımı daha da uzun tutmak için böyle bir tülbentle böyle iyice saçımı uzatıyorum da onu saç gibi yapıyordum falan. Kendime göre böyle yaratımlarım vardı. İşte o bavul onu oluşturuyordu. O bavulu açıp oradan bütün aksesuarlarımla tek tek. Beni çok heyecanlandırıyordu bu tabii ki. Çünkü birazcık sıradan geliyordu bana hayat. Ve monoton geliyordu. Sıkılıyordum birazcık. Çok da kitap okuyordum açıkçası. Sıkıntımı kitapla, müzikle gidermeye çalışıyordum. Ama bunlar da beni çok mutlu eden, çok var olduğumu bana hissettiren ve insanların gülmesini, eğlenmesini sağladığım için ayrıca mutlu ettiren. Onları da sıkıntılı görüyordum galiba, özellikle annemim.
Annenle ilişkilerin 13 yaşına kadar mesafeli olmuş. Ablan annelik yapmış sana.
Şöyle diyelim aslında, ben babamı daha çok hatırlıyorum. Ablalarım tabii ki benimle meşgul oluyorlardı ama bir tanesi yatılı okuduğu için daha çok diğeri yonca meşgul oluyordu. Ama kendi de tabii 7 yaş büyük benden, dolayısıyla çok fazla bakıyordu diyemeyiz. Neden? Çok hırpalıyordu beni. Yani vurma dahil kendi de.
Bir kere balkondan mı sarkıtmış seni?
Yani bu tarz çok fazla şey olduğundan dolayı hani ben çok bana baktı diyemem. Ama gerçekten dedem benimle her sabah kahvaltımı hazırlayan kişi dedem de. Selanik'tedir benim dedem. Okula o yollardı. Ve okuldan gelişimde de o karşılardı. Sağ olsun yani ailemde hani babam erkek unsurlar aslında çok önem kazandı bir biçimiyle.
Mesela ben babam için yaşadım. Her yaptığım şeyi babama gösterdiğimi zannediyordum. Hala bile hani babamın beni seyrettiğine inandığım için. Sende anne ya da baba arasında böyle bir ayrım var mıydı?
Şöyle ki ben şeyi hatırlıyorum, yani ben babama baba beni kurtar bu evden dediğimi hatırlıyorum. Yani ablamın işkencelerine dayanamadığım için hani bayağı oldukça fazla işkence uyguladığından dolayı babamı beklerdim yani. Babama, abime düşkünlüğüm çok fazladır. Yani diğer ablama çok düşkünümdür ama kendisi dediğim gibi yatılı okuduğundan dolayı hani. Yok yani babam gerçekten bu anlamda bana çok sahip çıktı. Benim bir kez öncelikle dayak yememi engelledi. İşkence görmemi engellemeye çalıştı ev içinde. O sebeple kendisini çok severim. Babanın yani tabii bu kadar kıskançlık olabiliyor yani, büyük bir yaştaki kişi ablan da olsa seni hırpalayabiliyor ilgi gördüğün için. Bunların hepsi olabiliyor, var olan şeyler.
Ama ablamlar evlendikten sonra anneye biraz daha kaymışım, doğru mudur?
Çok doğru, çünkü annemle baş başa kaldık tabii ki. Ve İstanbul dönemimiz başladı, çünkü daha önce İzmir'deydik. Ve İstanbul dönemimizde birazcık daha annem bana kaldı da derim ben hep. Annem bana kaldı ve dolayısıyla çok güzel zaman sürecini geçirdik. Aslında çok sıkıntılı bir süreçti. Babamın iflas ettiği bir dönem olduğu için bayağı evde bir sıkıntının yaşandığı bir dönem.
Hepimizin babası iflas etti. Hepimiz iflas ettik.
Evet.
Ben İş Bankası kumbaramın açılıp babamın, annemin babama paralarımızı götürdüğünü bilirim yani iflas ettiğimiz zaman. Bunlar aslında hayatın belki bize kazandırdıkları, biriktirdikleri. Yani ben bunu kitapta da yazdım. Babam iflas ettiğinde aç mı kalacağız diye korkuyordum. İlk benim İş Bankası kumbaram gitmişti. Allah rahmet eylesin, helal olsun, o bize çok bakmıştı. Peki babana benzeyen yönlerin ne, onu sorayım.
Yaşama olan tutkum. Babam tutkulu bir kişiydi. Ve heyecanım, coşkum. Edebiyata merakım.
Şiire özellikle değil mi?
Yani babam kadar şiire meraklı değilim ben ama tiyatro bölümünde okuduğumdan dolayı tabii ki hele hele Müşfik Kenten öğrencisi olduğum için babam beni şiirlerle büyüttüğünden dolayı onlar kadar olmasa da şiire merakım vardır yani.
Baban sana şiirler okurmuş da oradan biliyorum.
Tamamıyla beni şiirlerle ifadelendirirdi, aynen. Bana bir şey söylemek istediğinde tamamıyla şiirlerle her zaman hitap etmeye çalışırdı. Allah gani rahmet eylesin. Öyle bir aramızda bir güzel iletişim söz konusuydu açıkçası. Abimle de öyleydi.
Yani sormak istemedim.
Abimle de daha çok kitaplarla.
Üzüm vermek istemedim sana. Abini çok genç kaybettin.
Evet, her şey tabii çok zaman önce oldu. Ve herkesin hayatında çok fazla şey yaşanıyor, çok fazla şey oluyor. Bütün bunlar olgunlukla artık karşılanılan bir dönemde, özellikle koronavirüs olup bu kadar dünya evine kapanmışken cidden sadece unutmamak, bunları ne güzel ki yine hatırlamak seninle şu anda beraber olarak benim için çok büyük mutluluk, tam tersi. Nasıl yüzüm versin mutluluk benim için. Ve tabii ki abimin kitaba olan düşkünlüğü bana da yansıdı. Yani 9 yaşından itibaren bana çok kalın kitaplar önermeye başlamıştı. Hani 100 yıllık yalnızlıkla başlayan, Marquez'lerle başlayan bir süreç başladı benim için. O süreçte de hani daha çok oku, anlatacaksın bana diye tavsiyelerde bulunduğundan dolayı hep anlatmak üzerine, yani bir şey okuduğumda anlatmak üzerine o dönemlerim geçmişti. Şimdi tabii çok uzun zamandır daha fazla anlatmak üzerine değil de kendime okumak çok hoşuma da gidiyor ayrıca.
Yani entelektüel birikimini bir şekilde o zaman Paris'te yaşıyordu. Yanılıyorsam düzelt, ben hatırlamaya
abi
çalışıyorum.
Paris'te yaşıyordu. Evet, Paris'te abi 27 yaşıyordu. Yaşında geldi Paris'ten. 33 yaşında da vefat etti zaten. Aynen,
Allah
Paris'te yaşıyordu kendisi. 16 yaşında gitti Paris'e.
Birikimin oradan geliyor değil mi asıl?
Yani... Müzik birikimim gerçekten abimin Rolling Stones, özellikle Rolling Stones'larla başlayan Santana'lar, Eric Clapton'lar, bütün o dönemi çok iyi, Bob Marley'ler, bütün o dönemi çok iyi bilmemin sebebi abimin sabah akşam bunları bana dinletmesindendir aslında. Ve plak koleksiyonları, müziğe olan merakıyla bütün o plakları, Pink Floyd'ları hepsini bana tek tek dinletmesi. Ve artı kitap dünyası, kitapla tanışmam tabii ki.
Peki arabeskle aran oldu mu hiç?
Arabesk benim Yonca ablam çok dinlerdi. Ve o tabii ki odada, onlar böyle yaşlarda, tabii ergen yaşları. Yaşlarda hem sigara, arabesk müzik dinlerlerdi. Ve ablamlar tabii arabesk çok dinlerlerdi. Neler dinlerlerdi o dönemlerde? Birçok da arabesk albüm çıkıyordu tabii. Evet, yani Bergenler falan dinlenirdi her zaman.
Aslında ben ne sormak istediğimi net
soruyorum. O da kapalıydı yani mesela. O da kapalıydı ama ben bir şekliyle içeri de girmek istemezdim. Çok duman olurdu. Çok fazla sigara içerlerdi. İçeri girmek pek istemezdim açıkçası. O sebeple hani çok fazla takip edemedim ben. Ama takip ettiğim şeyler daha çok Murat Anmungan olduğu için Müslüm Gürses'in albümü. Takip ettim. Müslüm Gürses'i takip ettiğim için değil ama o albümden ötürü çok sevdim ve yorumculuğunu çok beğendim Müslüm Gürses'in gerçekten. Ve o albüm çok başarılı bir albümdü bence.
Çok başarılıydı. Allah rahmet eylesin. Biz de sahne almıştı Müslüm Baba Cahide'de.
Gerçekten çok başarılı, çok güzeldi.
Sahip olmuştum. Ben aslında ne sormak istemiştim? Batsın bu dünyanın sende bir anısı var mı?
Annem çok severdi Orhan Gencebay'ın Bassın Bu Dünya, ama annem Orhan Gencebay'ı falan Bassın Bu Dünya'yı sevmesinden gayrı, oğlu öldüğü için ve çok mutsuz olduğundan dolayı o şarkıya takmıştı mesela. O şarkıyı çok seviyordu.
Bu da benim kafama kazınmış. Niye kazınmışsa?
Yani hep o parçayı dinlerdi. Yani o parçayı severdi. O parçayı severdi ama gerçekten umutsuzluk ve pesimist bir dünya içindeydi. Ama beni gördüğü anda bütün dünyası değişirdi. Ve bu kız bana neşe veriyor. Ben her şeyi unutuyorum bunu görünce. O sebeple hani gayet tekrardan arabesk dünyadan kopup yaşamımıza dönerdi kendisi.
Şimdi orada çok güzel bir soru geldi. Konudan konuya atlıyormuşuz gibi ama böyle kronolojik olmasın diye. Ben de buna benzer bir soru hazırlamıştım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Şişli Belediye Başkanlığı adaylığın konuşulmuştu bir dönem. İddia edilmişti. Politik yanını, aktivist taraflarını biliyoruz. Bir gün seni siyasetin tam içinde görebilir miyiz? Şimdi mecliste olun Meltem Hanım diye yazdılar, onun için soruyorum.
Çok ilginç. Böyle bir şey düşünmüyorum.
Düşünmüyorsun.
Düşünmüyorum. Gerçekten çok çok başarılı bulduğum milletvekillerimiz var. Ve gerçekten çok emek harcadıklarını düşündüğüm siyaset adamları var. En başta bence yani siyaset bilimi okumuş olsaydım, gerçekten bütün hayatım oradan başlamış olsaydı biraz daha yakın bakabilirdim bu tarz tekliflere. Ama kültür sanatla alakalı şeyler
kültür sanata da ihtiyaç var. Yani
bu ülkede ancak ve ancak kültür ve sanatla alakalı bağımsız bir alandan ancak çalışma yürütebilirim diye düşünüyorum. Bu anlamda hani bunu söyleyebilirim. Politikaya atılmak gibi bir niyetim yok çünkü.
Biz bunu duymamış olalım. Dinleyen siyasi parti liderleri de duymamış olsunlar. Çünkü düşünmelisiniz, düşünmelisiniz diye yazanlar da var. Girmesin, kendini harcamasın diye yazanlar da var. Peki, böyle gene karışık sorulara devam edeceğim. Sen bir dönem sendika başkanlığı da yaptın.
Aha.
Oyuncular Sendikası'nın.
Evet.
Geçtiğimiz gün Nuri Bilge Ceylan'ın kamera arkasını seyrettik. Özellikle Bennu'ya yaptıklarını gördük. Sen hem oyuncu olarak hem sendika başkanı olarak o görüntülerin yayılmasından yaşananlara kadar doğru buluyor musun?
Bir kere öncelikle sendika başkanlığım döneminde de en önemsediğim şey şuydu. Ki öyle bir vaka yaşanmıştı açıkçası. O ya da benzeri bir vaka yaşanmıştı. Çekmeceler diye bir film çekilmişti ve o filmin iki yönetmeni de başrol oyuncusu ile alakalı erkeklerle çok daha rahat çalışabildiklerini ama kadınlarda problem olduğunu, regle olduğumuzu gibi şeylere çok daha cidden karakterler üzerine çalışılması gereken ve arada eser söz konusu olduğu için özellikle çekmeceler gibi bir psikolojik eser de çıplak kalman gerektiği için ruh olarak ve yönetmene kendini bırakmak zorunda kaldığın için bunun daha sonradan kullanılır medyada kullanılır bir biçim teşkil etmemesi gerekirdi aslında. O sebeple de erkek veya kadın veya cinsiyet ayrımı yaparak bu anlamda işçilikteki ulaşılamayan noktada hem güzel olmak istiyorlar hem de ödül almak istiyorlar gibi bir sıradan bir tanımı gerçekten ben Oyuncular Sendikası Başkanı olarak yönetim kurulu üyelerimizle beraber hemen uyarıda bulunmuştuk ve yönetmenler de gerçekten bundan üzüntü duymuşlardı. Ve öyle nakledilmediğini aslında filan falan. Şimdi geleceğim bu senin sorduğun şeye. Bir seçimini yönetmenler kendileri yapıyorlar. Oyuncu seçiminde kendileri bulunuyorlar. Dolayısıyla yönetmen demek ne demek? Bütünü yöneten kişi demek.
Tabii ki.
Film olsun, tiyatro olsun fark etmez. Oyun olsun. Seçimini de kendi yapıyor. Dolayısıyla seçimini yaptığı enstrüman, oyuncu, en temel enstrümanlardan bir tanesi özellikle sinemada. Bunu çalışır hale getirmesi ya da çalışmaz hale getirmesinin sorumluluğu da kendine kalmış bir durumdur. Değil yani. Mi? Dolayısıyla eğer eserin gerekliliklerini yerine getirmek üzere enstrümanı çalıştırmak için özellikle bir çalışmada bulunuyorsa egzersiz gibi bunda dahi bunun bir çalışma olduğunu, demoralize etmek alanı olmadığını, bunun bir çalışma olduğunu her zaman bilinç seviyesinde nasıl oyuncular bunu bilmeden çocuk gibi oynuyorlarsa bilinçlendirerek aslında kendisi de öyle. Bunu böyle yansıması gerekir. Ama artı bunu sadece bunun yansıması değil. O izin meselesi. Mesela Bennu'dan izin alındı mı bu video yayılması için? Çünkü izin almak benim için çok önemli. Yani kendime ait diyelim. George Sand Chopin Prelüdler. Mesela yapıyoruz ve bunun editörlüğünü işte metinlerin editörlüğünü Burak Fidan ve ben yapmışız. Ama bizden izin alınmadan bir anda gidip başkaları piyano ve oyuncu gidip bunu direkt izin almayı bırak telif bile ödemeden hiçbir şey yapmadan gidip yapabiliyor. Ama böyle bir şey söz konusu olamaz, yapamaz. Aynı şey şu anda Bennu'ya soruldu mu?
Tabii.
Yani bu bir ortamda de çekim yapılırken, bir kez en başta çekim yapılırken soruldu mu? Ve izni ve onayı var mı? Sadece Bennu değil, bütün oyuncuların. Daha önce de sanıyorum aynı sette Demet Akbağ ile alakalı,
evet,
şu anki Oyuncular Sendikası Başkanımız Demet Akbağ ile alakalı bir videoda böyle ortama yayılmıştı. Şimdi bütün bunlar yönetmen oyuncu arasında geçen ve setin bütün kontrolü yönetmende olduğu için yönetmenin izin verdiği bir durum bir kere. Kameranın o alanda olması ve bunları kayıt altına alınıyor olması. Bu yönetmenin izniyle olan bir şey. O sebeple oyuncudan izin alındı mı bunun yayılması için? Bu çok önemli. Benim en çok önemsediğim şey bu aslında. Yani içerikten daha fazla önemsediğim şey o alanın korunması, etik anlamda korunmasıyla alakalı. Çünkü bütün bunlar cidden daha mobbing olarak uygulanabilir şeyler. Her bakımdan. Yani bunun yaygınlaştırılması da bir mobbing.
Kesinlikle. O sebeple bence benim şahsi fikrim o. Ben oyuncu değilim. Sinemadan çok anlayan biri değilim. Seyirciyim ama insani yönden baktığım zaman konuyu da kapatıyorum. Seni de rahatlatıyorum. Böyle biraz daha gene geçmişe dönelim. Yıllarca hep yardımcı kadın oyuncu olmak durumundaydı.
Durumda değildim. Bu benim seçimimdi.
Yani o durumda gördük seni. Sonra birdenbire karışık bir hizayla başrolü oynadın. Neden seçmedin?
Şu bakımdan. Şimdi benim ilk başrol teklifini aldığım film aslında C Block'tur. Zeki Demirkubuz.
Evet.
İlk filmidir kendisinin de. Ve yaşım da daha o zaman Londra'da yaşıyordum. İşte Stratford-upon-Avon, Royal Shakespeare Company hemen arkasından Londra ve Radyo Tek'teki korsan yayıncılık dönemimiz, radyo yayıncılığı dönemimizde. Bitip de ben buraya geldiğimde sinema teklifleri başlamıştı bana. Aynı anda C Block, Zeki Demirkubuz başrol teklif ederken Bir Sonbahar Hikayesi, Yavuz Özkan da bana teklifte bulunmuştu. Orada ben açıkçası tiyatro mezunu olduğumdan dolayı, Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olduğumdan dolayı kamera oyunculuğunu öğrenmemiştim.
Matematiğini bilmiyordun, öğrenmişindir de matematiğini bilmiyordun.
Yok, kamera oyunculuğu, biz tiyatro eğitimi aldık. Kamera oyunculuğunu bilmediğimden dolayı, kamera oyunculuğu çok farklı bir şey. Film oyunculuğu çok farklı bir şey. Film oyunculuğu diyelim ona, kamera önü demeyelim. Neden? Çünkü bu reklam filmi de olabilir. Şu anki senin kamera önünde, şu anki halimiz de olabilir. Ama film oyunculuğu dersek eğer, biz film oyunculuğunu öğrenmemiştik. Evet, tabii ki Alexander Kalyagin oyuncu, uzaktan gelen piyano seslerinin başrol oyuncusu, Müşfik Kenter tarafından okulumuza getirilmişti ve Rus konsolosluğunda onun filminin gösterimi olmuştu ve oyunculuk biçimi olarak bize anlatmıştı ya da Müşfik Hoca yaptığı filmlerden ötürü, ama hep bunlar anlatımda kalıyordu. Egzersizlemeleri ve işçilik çalışmaları daha çok tiyatral metinler ve tiyatro üzerindendi. O sebeple kendime bir güvenim yoktu film oyunculuğuyla alakalı. C Block'u kabul etmeme sebebim ve Zeki'nin de bana küsmesi aslında. O da ilk yönetmenliğim diye sen kabul etmiyorsun deyip o sandı ki ilk kez bir film çekecek, ben onun için kabul etmiyorum. Hayır, ben ondan sonra zaten Böcek filminde de sonraki gelen başrol tekliflerini de kabul etmedim. Ta ki Böcek'i çektim, Bay A'yı çektim, Usta Beni Öldürsene'yi, Barış Pirasan, Isaac Story, bunları çektikten sonra ne vakit gerçekten yönetmen oyuncu ilişkisini sinemada, kamera oyuncu ilişkisi, ışık oyuncu ilişkisi, mekanlar, değişen mekanlar, devamlılık, duygu devamlılıkları ve her türlü devamlılık. Çünkü biz tiyatroda gireriz ve başından sonuna oynar ve çıkarız sonuç itibariyle. Hani bu duygu devamlılığı, kameranın yer değişikliği, kamerayla oluşturulan dil, görüntü yönetmeniyle oluşturulan dil gibi birçok unsuru size alıştığımı düşünmüştüm artık. Ve o zaman da ilk Karışık Füze 1997 yılında Umut Ragay'ın ilk, o da onun da ilk filmiydi.
Önce kabul etmemişsin galiba, değil mi?
Hayır, önce kabul etmedim diye şöyle gerçekleşti. Uygar Şirin ve Tamer Baran, Taner miydi ismi tam olarak, yanlış söylemeyeyim ama bin düşünerek yazmışlar senaryoyu. Ve prodüktör dedi ki seni düşünerek yazmışlar ama sen hiç seksi bir kadın değilsin, çok zayıfsın falan demişti. Ben de 34 bedenim o dönemde. Ben de demiştim ki bunu ben bir zayıflıkla alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum demiştim. Bunun üzerine rol benden gitmişti, ben böyle bir şey söyleyince. Sonra birçok kişiyle görüşüldü falan. Hülya Avşar'la okeyleşmişler. O da Yani benim
balık etli.
Tabii sinemada şimdi benden önceki herkes balık etli yani. Baktığımda hani Zuhal Olcay, Müjde Ar, Hülya Koçyiğit hepsi balık etli. O sebeple hani birazcık zor gibi de gözüküyordu. Hülya Hanım da o dönemde hamile kaldı ve daha çok kilo alınca bu sefer de çok kilo aldı diye. Benimle tekrar görüşmek istediler. Umut Turagay'la oturduk biz. Bana dedi ki ya Meltem okudun değil mi senaryoyu? Ben de bütün çalışmamı anlattım karakter üzerine. Umur çok şaşırdı. Dedi ki yani karakter üzerine çalışmış bir oyuncu geldi karşımda ve ben hangi balık etini arıyorum dedi.
Eskiden de balık etliydin değil mi sen? Çok eskiden.
Ben aslında benim yapım gereği hiçbir zaman balık etli olmuyordum. Olmadım. Ama konservatuvarda stresten çok fazla yemek yemiştim. Ve tabii ki o dönemde de ergen dönemim olduğu için ergen insan daha da kilolu gibi durur. Halbuki aslında sonuçta en fazla 66 kiloya kadar çıkmışım. Boyumsa 1.73.
Tamam. Şu süper. Süpermiş. Peki senin bu konsantre hikayelerine baktığımda fotoğrafın içine giriyorsun. Resmin içine giriyorsun. Çok klasik bir deyimle. Çok zor değil mi o rolden geriye çıkmak? Ve hep değişik roller. Osmanlı kadını ne hatundu o şeyde
oynadı. Nimet Abdülhamit Düşerken mi?
Hem Abdülhamit Düşerken de var hem daha sonra
Muhteşem Yüzyıl.
Muhteşem Yüzyıl'da var.
Fatma
sonra
Sultan.
Bir köylü kadınla oynayabiliyorsun. Birdenbire dönüyorsun. Ne bileyim soyguncuyu oynuyorsun. Böyle roller hep inişli çıkışlı. İnsanlar da severler halbuki. Şöyle bir mesela bir çok güzel köylü kadını olsam, çok güzel Osmanlı kadını olsam, adı neyse. Bu psikolojinde bir etkiye neden olmuyor mu?
Oyunculuk çok fazla psikoloji işi zaten. O sebeple şöyle tanımlayabilirim bunu. Gerçekten eğer çok fazla karakter merakımız olmasa ve bütün bunları dışa vurmak istemesek ve bu kadar fazla karakteri bedenimizde transformasyon üzerinden gerçekleştirmek istemesek zaten bu işi yapamayız diye düşünüyorum. Bu iş öyle şey bir iş değil. Yani hani Meyerhold üzerinden sadece biyomekanik işleyiş üzerinden gerçekleştirilecek bir durum değil. Bu bir ekoldür. Onu bir tiyatral anlamda sunabilirsin. Ama her rolü belli bir mesafeden, belli bir soğuklukla, belli bir şekilde oynayamazsın. O karakterlerin gereklilikleri neyse yerine getirmen gerekir. Buna tabii ki hazırlık sürecinde yanında yönetmen vardır bir kere. Tek başına hazırlanmazsın. Hazırlanmaman gerekir. Yönetmenle hazırlanman gerekir. Ama dizi koşulları falan bu koşullarda benim gözlemlediğim şey daha fazla hani spora gidiyor herkes. Yüzmeye gidiyor. Güzel gözükme gayreti içinde birazcık.
O zaman yeteneksiz oyunculara tolerans tanıyor mu Türk sineması ya da Türk dizi sektörü?
Her zaman tanımıştı. Ama bu anlamda tabii ki çalışma. Yani kendi enstrümanını tanımayla da alakalı bir süreci her zaman geçirmeye devam etmen gerekiyor. Hani psikolojim bu yüzden herkesten daha sağlıklı kalabilir.
Olabilir, doğru söylüyorsun.
Tam da
tersi. Ben bununla ilgili bir yazı yazmıştım. O zaman Güneş'in Kızları diye bir dizi vardı. Dizi de güzel yani başrol oyuncuları çok iyi falan fişmeken yan rollerde bir tane Türkiye güzeli çocuğu oynatıyorlar. Çocuk sadece yürüyor falan. Dedim ki camiye çık aşağı at beni düşmeden tut gene çıkar at beni. Sonra sete röportaj yapmaya gittiğimde ben onu görmek istemiyorum falan dedi. Dedim ki zaten el hareketlerinden offside adam. Yani bir de inanıyorlar. Sonra hiçbir şey olamadı. Adı da geçmedi. Sanı da geçmedi.
Ama
güzellik
şey
yeterliymiş gibi geliyor.
Çok özür dilerim ama onun orası çalışma ortamı ya. O evet. Çalışma ortamına senin adım atmış olmandan gerçekten o anlamda eğer bir şeyi varsa hani ön bir bilgisi varsa rahatsızlık duyulacak bir şey. Bu alanların da bence hani gerçekten dışarıda gerçekleşmesi çok daha oyuncu için de hani bir araya gelip daha saatli ve sağlıklı bir ortamlar yaratmak için de çok daha uygun elverişli olarak diye düşünüyorum. Ben her zaman hani sete çünkü hep bir şey gelmiştir böyle röportaj için gazeteciler ya da Bu çok güzel bir şey. Ama oradan seni soyutlamaları lazım. Başka bir alan düzenlemeleri lazım. Yani senin oyuncu olarak sürekli ve sürekli çalıştığın yerde bir anda
Bir
röportaj
anda
verir.
değil ama bu hep randevulu olan şeylerdir.
Tabii, ama işte demek istediğim, ben yine her zaman oyuncu tarafından bir
Tabii ki
şekilde
sendika başkanısın
yanlış
ya. Hep
anlama.
biz hatalıyız biz.
Hayır, yanlış sakın anlama o
Yok
anlamda.
yok. Peki bu koronadan sonra sinema sektörü nasıl etkilenir? Senin Amerika'da da çok arkadaşın var. Hatta
John Malkovich'le röportajında hatırlıyorum, değil mi? Kendisi söylemişti.
evet.
Benim arkadaşım olduğunu. Şöyle ki İzzet'ciğim, şu anda bütün sendikalar, ben başkanlık yapmıyor olsam da Aktör Federasyonu'yla 3 yıl çalışırken başkanlığım döneminde tabii ki ilişkiler geliştirdim bütün başkanlarla, her ülkenin başkanıyla ve ya da genel sekreteriyle. Onlardan hala bana mesajlar geliyor ve kesinlikle ve kesinlikle çekimler durmuş durumda, durdurulmuş. Mesela Kanada'dan, dün Kanada üzerinden arkadaşım Su'yla konuştuk ve kesinlikle çekim yapılmıyor. Burada hala çekimler tekrardan başlamış
Vay.
gözüküyor. Bunun olmaması lazım. Yani bu karantinanın kesinlikle setlerde uygulanması gerekliliği bence net bir biçimde yapılmalı.
Ne olacak peki sinema sektörü? Bundan sonra beklenti ne? Raporlar ne? Ya da sana anlatan arkadaşların ne diyor? Bu sektör bitti mi? Yani bizim eğlence sektörü için bu tip raporlar geliyor. Önümüzdeki 2 yıl boyunca eğlence sektörünün çok zorluk çekeceği, turizm sektörünün çok zorluk çekeceği. Sinemalar için de aynı şey geçerli mi?
Tabii ki zorluk çekeceği diye bir şey geçerli, ama bunun üzerine tamamıyla hani neler yapılabilir, neler yapılamaz gibi şeyleri ben okumadım. Mutlaka oyuncular sendikasına paylaşıyorlardır. Aktör Federasyonu'nda çok önemli bir konu olarak paylaşılıyordur diye düşünüyorum.
Peki bundan sonra sorunun devamıymış gibi sorayım. Netflix gibi platformlarda sinemalarımız olacak mı? Yani sinema oraya mı yönelecek?
Ha, bu gerçekten pek iyi olmaz aslında. Ama neden? Çünkü Netflix birazcık daha sinema değil, daha dizi kafası ya.
Evet.
Bu yüzden de hani sinema oyunculuğu dahi dizi oyunculuğu gibi aslında. Oyunculuk biçimini bile Netflix tarzı bir oyunculuk biçimi gibi bir hali var. Bu sebeple hani, ya da işte seçkilerden ötürü de olabilir. Ki ben Netflix'i Los Angeles'ta yaşadığım dönemde de sadece film kiralamak için en fazla kullandığım alandı. DVD yollarlardı bana,
Evet.
yani 2005-2006-2007 yılında. Ta ki online hale gelip böyle büyüyene kadar. Şimdi Amazon başlayınca oydu, büyüdü, şuydu filan, Sony'ydi. Hepsi çoğalacak. O sebeple hani ama öyle bir korkum yok, ama sinemayla alakalı da bir korkum yok. Sinema olarak devam edecektir diye bir düşüncem var.
İnşallah. Salonlardan dolayı sorun olabilir. Sektör devam edebilir ama salonlara girmek korkusu benim kastım oydu. Peki senaryo çalışmalarım var mı?
Senaryo, bir tane yazdığım bir senaryo vardı açıkçası. Bir Aşk Yakar diye bir dizi yapmıştık biz. Süpervizörümüz de Yavuz Turguldu ve oradaki senaryo çalışmalarında ben de mevcuttum. Baya bir yıl sürmüştü üzerine. Senaryo ekibi ayrıldıktan sonra hikayeyi sadece ben bildiğim için tretman da yazmak durumunda kalmıştım. Ama ardından yazdığım şey beğenilen de, okuttuğum sinemacı arkadaşlarım tarafından beğenilen de bir senaryoydu. Bir türlü hayata geçirmedim. Ama senaryo okumak, senaryo yazmak, yani okumak daha kolay. Yazmak birazcık
Netflix'e yolladın mı?
zor. Yok, yollamadım, hayır, yollamadım.
İdeallerinden biri ama değil mi? Kabul et. Yani Netflix'e bir senaryo yazıp bir yönetmenlik çalışması yapmak istemez misin?
Açıkçası onu bilmiyorum. Yani olabilir de olmayabilir de, hani belki de güzel de olabilir. Ama herhalde yani o senaryo çekilseydi çekilirdi diye düşünüyorum şimdiye kadar. Yine de hani çekmediğime göre o senaryonun gideceğini düşünmüyorum bir kez en başta.
Hiç belli olmaz.
Çünkü benim bir sürü fikirlerim de bu anlamda ya da zaman sürecim de değişmiş durumda tamamıyla aslına bakarsan. Birazcık önden gittiğimi düşünüyorum bu bakış açımında senaryodaki işlevselliğe. O bakımdan da hani birazcık eğlenceli benim için. Kendimi eğlendiren bir durum diyeyim.
Olsun.
Bakalım.
Peki, daha vaktimiz var. 19 dakikamız var. Onun için kurtulamazsın benden.
Hiç
Bu ara,
kurtulmak gibi bir
bu ara,
niyetim yok
bu arada
açıkçası.
da Melikşah'ı tanır mısın bilmiyorum. Ben onun film eleştirilerini takip ediyordum. Şimdi program yapıyor. O da çatlasın. En sevdiği senmişsin. Bir şu Meltem Cumbul'la görüşebilsem gibi bir şey söylüyordu
Aa, ne
geçen gün.
güzel, teşekkür ederim. Tabii
Çatla
ki.
Melikşah'cığım. Peki pek çok ünlü de demeyeyim de bu sinemanın babalarıyla çalıştın.
Evet.
Şener
Evet.
Şen,
Kemal
rahmetli
Sunal.
Kemal Sunal,
Aytaç
Propaganda,
Arman.
Aytaç Arman, o da galiba ilklerinden biri film olarak değil mi senin Aytaç Hoca
Evet, Sahte
diyebilirim.
Dünyalar ilk dizilerimden. Yani yılan hikayesinden önceki ilk dizim aslında.
Metin Akpınar.
Metin Akpınar, aynen.
Yani bu isimlerle bir araya
Tarık Akan, yani
Tarık var. Doğru.
çok çok çok kişi var gerçekten. Savaş Dinçer, çok kişi var gerçekten, çok kişi var. Nur
En
Sürer,
çok hangisini?
Tuncel
Hepsine
Kurtiz.
bayılırım
Ya
yani
o,
Nur Sürer'e.
evet.
Yani Nur Sürer dizide bir rol oynuyor. Sırf onun için diziyi izliyorum şimdi yani. Olağanüstü. Olağanüstü bir kadın. En çok sevdiğin İnsan olarak hepsini sevmişsindir. Kimdi unutamadığın dost olarak?
O babalar ekibinden mi?
Babalar
Babalar
ekibinden.
ekibinden Kemal Sunal'ı ben çok severim. Gerçekten Kemal abiyle geçirdiğim vakit her zaman benim için çok kıymetli olmuştur. Keza Şener abi de öyle, Metin abi de öyle. Ama her zaman kalbimde bir yeri başkadır Kemal Sunal'ın.
Gerçekten olağanüstü bir adam. Propaganda'da da çok eğlenceli şeyler olmuş galiba film setinde. Sinan Çetin'in de kamerayla mı koşuyordu?
Sen her şeyi vallahi biliyorsun. Çok çok çok komik oldu bu. Şöyle ki, hayır, elinde kamerayla koşan, daha doğrusu kamerası kaçırılan kişi Rebeka'ydı. Sinan'ın eşi, görüntü yönetmenimiz Rebeka Has'tı. Ve Sinan götürüp onunla kamerayla çek. Ne ses ekibi var, ne bir şey, ne Rebeka var. Kendi kendine çekiyormuş. Biz de Rebeka ile peşinde koşturuyorduk, nereye gittiler onlar diye. Var olabilecek sahneler için. Ben de telefonumu şarj edeyim bu arada.
16 dakikamız var. Daha
Ha,
bol bol soru sorabilirim yani.
belki.
Sorularıma bakayım. Seni biz ilk
Öyle yapalım.
genç çizgiyle tanıdık, değil mi?
Evet, aynen öyle.
Nasıl oldu? Londra'ya gittin. Orada okuyorsun. Seni buldular mı birdenbire?
Aslında öyle değil. Şöyle ki, birazcık da sessiz olduğu için birazcık şöyle İstanbul görüntüsünü de arkamıza alalım istersen.
Ay
Neden?
şahane oldu, şahane. Çok yaşa. Evet.
Peki. Şöyle ki, ben 1991 yılında konservatuvardan mezun oldum ve Stratford-upon-Avon'a Royal Shakespeare Company'ye gittim aslında. Royal Shakespeare Tiyatrosu'na gittim. Aynı dönemde Ali Poyrazoğlu'ndan da teklif almıştım. Genelde
İnsanlık halinde oynadın ama, değil mi Ali
İnsanlık
Poyrazoğlu?
halinde oynarken İzmir'de gitmeden önce aldığım teklif uzaktan gelen piyano sesleriydi. Ve bu tiyatro oyununda oynayamadım çünkü gitmem gerekiyordu. Gittim. Royal Shakespeare Company'ye gidince Stratford'a Ali Karacan bana dedi ki, Ömer orada Londra'da çekim yapıyor. Haftada bir gün gidersin Stratford'dan Londra'ya. Genç çizginin çekimleri öyle başladı kısacası. Çünkü bana daha önce teklif edilmişti. Ama ben konservatuvar son sınıfta olduğum için kabul edememiştim. Londra'ya seni gönderelim bu çekimleri yap diye. TRT 1'e bir gençlik programıydı. Müzik ve
Evet.
evet, hatırlarsan genç çizgi öyle bir programdı. En iyi gençlik programı seçildi o yıl. Ben hala Stratford'da yaşıyordum. haftada bir gün yayınlanarak, ben de haftada bir gün Londra'ya çekime giderek. Ondan sonrasında ben radyo tek teklifini alıp Londra'ya taşındım. Ve radyoya başladım. Yine müzikle alakalı olduğundan dolayı aslında birazcık tanınırlığım TRT müzik programı ve radyoyla oluştu. Sonrasında televizyon şovları, ama aynı dönemlerde tiyatro kurmuştuk. Beyaz Sahne, Ragıp Yavuz'la birlikte kurduk. Ragıp da o dönem Paris'ten gelmişti ve Ragıp Yavuz yine Ali Poyrazoğlu'nun olduğu Foxfan Kültür Merkezi'nin içinde bir tiyatro kurmuştuk. Hem ben İGO Tiyatrosu için oynuyordum, hem de kendi tiyatrom için prodüktörlük yapıyordum. Ve Ragıp daha sonra şehir tiyatrolarına geçti. Sonra şehir tiyatrolarının ihraç edildi benim Senika Başkanlığı yaptığım dönemde. Hem Levent Üzümcü hem de Ragıp Yavuz. Bu beni çok üzdü. Cidden. Şimdi bir oyun koyuyorlar şehir tiyatrosunda ama kadrolu olarak değil tabii ki. Tamam. Dilerim onların da kadroları bir
en
an önce sağlanır.
En kısa zamanda evet, kadroları açılır. Peki, yıllardır tiyatro öldü diye bir laf vardır. Aslında çok da güzel günler yaşıyordu. Şimdi bu koronadan sonra o da entübe olacak mı?
Şöyle ki, tiyatro aslında çok uzun zamandır gerçekten şarjımı da koyarak şöyle tekrar yerime geçiyorum. Tiyatro çok uzun zamandır aslında fazlaca hareket aldık diye düşünüyorum ben. Sen ne diyorsun bilmiyorum ama.
Bence de. Dediği evet. Doğru. Burak, evet. Tiyatro ölmez yazmış şimdi.
Gerçekten tiyatro, biliyorum tabii ki şu anki durum çok farklı bir durum gerçekleşti. Ama en fazla tiyatronun gezi döneminden sonra gerçekten çok fazla sekteye uğratıldığını söyleyebilirim. Çok fazla arkadaşımız çok haksız uygulamalarla karşılaştı. Hani bu sebeple ya da özgürlük anlayışı birazcık daha kısıtlanmış oldu. Ama seyirci çok daha fazla destek vermeye başladı. Daha fazla tiyatro kurulmaları başladı. Bu sebeple dilerim her şey her zaman sanatla devam eder.
İnşallah. Sanatın olduğu yerde hem özgürlük var, hem huzur var. Her şey sanatla birlikte çoğalıyor aslında. Ama
gerçekten öyle. Ve hani tiyatronun ana bilim dalı olduğu unutulmaması kaydıyla, hani bir şekliyle sürekli tiyatro yapıyorlar. Tiyatro gibi negatif anlamda kullanılıyor olması da ilginç oldu tabii bu süreçte. Bu terminolojinin bir şekliyle dile böyle geçmesi de ilginç oldu bence.
Kötü oldu tabii. Ha, o da hoş değil yani.
Aynen.
Tiyatro çünkü o kadar sıradan bir şey değil, üstüne yapıştırabileceğimiz bir takım olaylara. Artık olanlar oldu. Bu ülkede bunların hepsine alışkınız. Kimin ne dediği de çok önemli değil. Ama ben Netflix'ten bu kadar konuşmuşken Aşk 101'i soracağım sana. Daha film çıkmadan, dizi çıkmadan biliyorsun kıyametler koptu. Adam ol Netflix falan dedik biz. Nedir bu mantalite? Yani kimse bir şey bilmiyor. Birisi ortaya bir şey atıyor. İçinde gay karakter varmış. Sanki ülkede hiç gay yok. LGBT diye bir kuruluş yok. Birdenbire adam olmaya çağırdık Netflix'i. Ne diyorsun?
Şimdi daha tabii sadece ve sadece tanıtım filmini izledim. O bakımdan da hani galiba kaçında film girecek?
23'ünde falan mı galiba? O civarlarda bir şimdi yani. Bu ay içinde.
Bir izlemek gerek diye düşünüyorum hani. Ama bunun dışında bir oyun yönetmiştim ben. Bent diye D22 tiyatrosu için. İzlemiş miydin acaba?
Yok, izlemedim. İzlemedim.
O oyun mesela, evet haklısın, LGBT'yi çalışmaları devam ediyor olsa da, o da oluyor olsa, bu da oluyor olsa, çok az bu anlamda çalışma yapıldığını hala düşünüyorum. Ve filmdeki karakterlerin özellikle hani gay'in tanımı nedir? Yani hani biyopolitik açıdan baktığımızda birazcık bu anlamda gerçekten çok doğru yaklaşım biçimiyle tanımlandığını düşünmüyorum bile.
Yani kimse düşünmüyor zaten ve yani daha doğmamış çocuğa don biçiyorlar. Netflix de bir ürktü, şey dedi, bizden duymadıklarınıza inanmayın dedi.
Şimdi size şöyle diyeyim. Ben de asıl toplumsal karşı tema olarak benim karşıma çıkan şey, metnin analizini yaptığımda 14 Mayıs 1928 Nazi Partisi resmi açıklamasından yola çıkarak aslında bulduğum bir toplumsal karşı temaydı. O da şuydu: sizin ve benim yaşamamız gerekli değildir ama Alman halkının yaşaması gereklidir. Ve Almanya sadece savaşırsa yaşayabilir. Çünkü hayat savaşmak demektir ve sadece içindeki erkekliği korursa savaşabilir. Sadece disiplinli olursa erkekliğini koruyabilir. Özellikle aşk konularında. Özgür aşk ve yozlaşma disiplinsizdir. Bu yüzden halkımızı incitecek her şeyi reddettiğimiz gibi sizi de reddediyoruz. Aklından eşcinsel düşünce geçen insan bile bizim düşmanımızdır. Bu 14 Mayıs 1928 Nazi Partisi resmi açıklamasıdır. Bu sebeple hiçbir zaman bunu unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bir kez öncelikle bu bir. Kesinlikle. Bu hatırlatmayı bu sebeple yaptım. Yanlış anlaşılmasın ama. Ve ben 2012 yılında Martin Sherman'ın yazdığı eser Bent'i sahnelediğimde gerçekten bu toplumsal karşı temaya karşılık bu oyunu sahnelemek istedim.
Ahmet Uğurlu'yla oynamışsın galiba. Taner diye bir arkadaşımız yazdı ama bilmiyorum doğru.
Ben oynamıyorum. Ben yönettim oyunu.
Ahmet Uğurlu vardı diyor.
Yok, o herhalde doğum yeri Absürdistan, Avusturya'da benim çektiğim filmden bahsediyor. Hayır, benim bahsettiğim bir tiyatro oyunu. D22 tiyatrosunun kuruluş oyunu. Bu oyunu sadece ben yönettim. Ahmet Uğurlu ile biz Avusturya'da bir film çektik 1998 yılında. Bu 2012 yıl.
Yeni. Peki evet. Hem Hollywood'a hem de Bollywood'a ulaşmış bir sanatçısın. Bilmiyorum başkası var mı her ikisine birden açılmış.
Hollywood'da iki tane film çektim. Bollywood'da da bir tane. Bollywood'da olduğunu zannetmiyorum. Güzel. Hollywood'da mutlaka var. Haluk Bilginer çekti bir kere. Çekmiş birkaç kişi daha olduğunu düşünüyorum. Belçin Bilgin de çekti. Birkaç kişi daha var diye düşünüyorum. Ama Bollywood'da da daha çeken, Bollywood'da oynayan başka bir Türk aktörü yok galiba.
Yok değil mi? Ben de öyle biliyorum. Gerçi Sermiyen Midyat orada bir film çekti ama tabii Bollywood sayamayız onu.
Ortak yapımdı galiba, evet, ortak yapım olsa gerek o da.
Peki oradan baktığında Türk sinemasını nerede görüyorsun? Her ikisine de değmiş bir kadınsın. Nasıl görüyorsun?
Şimdi Hollywood'da da Bollywood'da büyük bir sektör ve bu büyük sektör olarak gerçekten çok büyük bir sektör. Sektörün altyapısı da çok iyi oturmuş durumda Hollywood'da. 1960'larda McCartney döneminde gerçekten yazarlar, özellikle Arthur Miller'lar dönemi, yazarlar bunu çok iyi oturtmuşlar. Neden? Blacklisted oldukları için, yani tamamıyla reddedildikleri için ve iş verilmediğinden dolayı kendilerine McCartney döneminde. O sebeple bir arada kalabilmeyi, birlikte dayanışma gösterebilmeyi ve bu dayanışma sayesinde de bütün haklarını edinmeyi, yani oyuncular sendikası, yapımcılar sendikası, yazarlar sendikası gibi sendikaların kurulumu ve bunların harekete geçmesiyle alakalı her türlü şey zaten o dönemlerde gerçekleşti. Hollywood için aynı şey söz konusu bile değil. Bu kadar sektör büyükken, aynen burada olduğu gibi, Türkiye'de olduğu gibi. Yani bu kadar sektör büyük, kaç ülkeye dağıtılıyor filmler, diziler? Gelin görün ki çalışma koşullarıyla alakalı ve haklarla alakalı gerçekten böyle bir sektörün büyüklüğüyle ilgili bir şey yaşamıyorsun. Hadi bizim 1990'lı yıllarımızda cidden biz hiç para, yani ben hiç para almadan çalıştım. Sinema filmlerinde neredeyse. Neredeyse demeyeyim, öyleydi.
Hala bile öyle zannediyorum. Sinema filminden yönetmen de.
Yani bağımsız filmler için, evet, bağımsız filmler için. Hepsi bağımsızdı o dönemde çünkü. 1990'larda çekilen birçok film bağımsızdı. Bu sebeple benim bakış açımda kıyaslamamız ancak ve ancak yaratıcılık anlamında olabilir. Ancak ve ancak dirayet anlamında olabilir. Ancak ve ancak bir de üzerine Kültür Bakanlığı'ndan da gerçekten destek almamış veya alınması bir dönem yasak edilmiş bir sürü
de yönetmen arkadaşımızın yurt dışına gitmek zorunluluğu gibi bir şey söz konusu. Burada artık film çekememe gibi durumları söz konusu olduktan sonra birazcık daha artık herhalde her şey değişir diye ümit ederek kıyaslamamı bu açılardan yapmayı tercih ediyorum.
Peki. müziğe geleceğim. 3-4 dakikamız kaldı. Bu arada akşam biz sevgili Ali Poyrazoğlu'ylayız. Gelmek isterseniz bekleriz efendim. Saat 22'de yayınımız. Yarın da Haluk Levent konuğumuz. Bir reklam evet. Yapayım. Şöyle reklam alayım. Reklamlardan sonra seninle devam ettik. Evet, müzik ne oldu? Müziği bıraktın mı?
Müziği bırakmadığım gibi sahne almaya başladım. Yaklaşık işte bir yıl süresince hem Labuşeli'de hem de Bodrum Marina'da sahne alarak gerçekten hani tabii o
kendisi hani yazın eniştem olduğu için Garamafya eniştelerimden bir tanesi olduğu için onunla sahnede olmak, ben çünkü 7 yaşındayken Gülüz ablayla yengemin kız kardeşiyle evlenmişti. Onunla sahnede olmak çok güzeldi bence. Daha önce ben sadece bir single yapmıştım. Profesyonel anlamda bu sahne almam sadece dans gösterileriyle sınırlıydı. Bu şarkıyla sınırlıydı. O sebeple birazcık repertuarıma Evren Karakul ve Melis Sökmen'le çalışarak 63'e yakın şarkıyı sığdırabildim. Ve bunlardan 40'ını her gece söyleyerek pratik yapıp...
Daha caz mı şimdiki program peki?
Açıkçası daha siyahi diyebiliriz. Yani neden siyahi diyorum ben? Hani sadece caz değil. Atlantic Records'ın çıkardığı birçok sanatçının da aslında Fikret Şenes'in de sözlerini yazdı. Tabii o sanatçılardan birçoğunun. Gloria Gaynor gibi. Ayrıca Pekka'nın da zamanında söylediği, Ayten Altman'ın zamanında söylediği şarkıların da bulundu. Ama günümüzden var olan, günümüzdeki şarkılardan da oluşan Türkçe ve İngilizce. Ama daha siyahi diyebilirim tarz olarak, daha soul. Sol diyebiliriz.
İzlemeye geleceğiz. Yani. Olmazsa bu sene Meltem Cumbul'u Cahide'ye transfer edeceğiz program için. Yani
Cahide'de her zaman sahne almak benim için çok büyük keyif oluyor. Ay, o Yeşilçam gecesinde gerçekten.
Evet, Yeşilçam gecesinde vardın, var ol. Sevgili Gügü'nün organizasyonları onlar. Ona da
gerçekten
Gügü'nün
organizasyonu şahaneydi. Buradan cidden İKSV sinema sinemanın başında direktör arkadaşım Kerem Ayan'a da çok teşekkür ediyorum. Hani o kadar fazla tehdit almasına rağmen hani beni çıkardığı için sahneye bir oyuncu olarak kendisine tekrar teşekkür ediyorum.
En kısa zamanda ne zaman göreceğiz seni? Sinema, dizi var mı böyle bir şey?
Şu anda hiçbirimiz için yok galiba, değil mi?
Evet. Maalesef.
Bu süreç bir geçsin de bakalım. Bu süreç bir geçsin. Bakalım neler olacak. Güzel şeyler olacak diye umut edelim.
İnşallah.
Sağlıklı olmaya odaklanalım. Yoksa bir sürü aksaklıklar zaten hayat içinde var oluyor ama bence en önemlisi can güvenliği. O sebeple birincil can güvenliği. Sonra umudumuzu, heyecanımızı, tutkularımızı yitirmemek ve bunların devamlılığını sağlamak tabii ki.
Çok önemli.
Evet.
Evet, son 30 saniyemiz bitiyor, kesilecek. Meltem Cumbul'la doyamadık muhabbete.
En kısa
zamanda bir daha onu kandıracağız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. 49 saniyemiz kalmış. Meltem, seni çok öpüyorum. Çok çok mersin. Dünya tatlısısın. İyi ki varsın. Sağ ol.